beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Vefatının sene-i devriyesinde belki de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden birini Fuzuli'yi rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden huzurlarınızdayız. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan'ı takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
Hoş bulduk, sefa bulduk Ömer Faruk'cum. Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz.
Hayırlı programlar olsun inşallah.
Çok teşekkür ederiz. Programa başlamadan evvela bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, ayrıca programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup devamında bunlardan birer kıssadan hisse çıkartacağız. İlk önce haberimize başlayalım. İlginç bir haber. Aslında üzerinden biraz zaman geçti ama bu konuyu bence atlamamak gerekiyor. Bir tane amcamız var, Ordu'da yaşıyor. Bu amcamız zamanında İsviçre'ye gitmiş, orada işçi olarak çalışmış. Sonra emekli olup ülkesine geri dönmüş. Orada da yaşıyor, köyünde. Ama şeyde alakası var, böyle astronomiyle ilgisi var. Gidiyor 600 bin liraya bir tane teleskop kuruyor köyüne. Böyle gerçekten teferruatlı, büyük, güzel bir teleskop. Hatta parçalarını bulamayınca çoğunu İsviçre'den alıyor, getiriyor, kurduruyor. 12 senedir köyde bir gözlem evi gibi bir yer kuruyor. Tabii kimse ilgi göstermeyince köy yerinde Ordu'da amca da bundan şikayetçi oluyor. Ve bu şikayeti basına yansıyor. Böyle bir haberimiz var. Şimdi buradan yola çıkarak biraz konuşalım abi, dilerseniz. Bizim medeniyetimizde astronominin yeri çok çok önemli. Yani gerçekten değer verilmiş. Astronominin temelleri Avrupa'dan 400 sene, 500 sene önce Orta Doğu coğrafyasında bizim geçmişimiz, büyüklerimiz tarafından atılmış. Ama şu an önem vermiyoruz. Atıl durumda. Neden böyle, neden bu alana yönelmiyoruz? Neler söylemek istersiniz abi bu konuda?
Biz güneşi cebimizde kaybettiğimiz için uzun zamandır aslında böyle bir bütün ilimlerle ilgili benzer bir fukaralığı yaşıyoruz. Fakirlik zamanında denk geldik. Hakikaten bir Ulu Bey zamanında yaşamış olsaydık, o dönemlerde işte Fatih ecdadımızın onu böyle büyük bir hürmet ve şaşa ile kendi memleketinden bu tarafa çağırıp ilmini, irfanını burada bizimkilerle paylaşması için ortaya koyduğu o efendim ilgiyi, alakayı görüp belki ibret alabilirdik, ama biz biraz daha fukaralık zamanına denk geldik. Ama her inişin bir çıkışı olduğu gibi her çıkışın da bir inişi olacak. Sonuçta bu fukaralık da inşallah yavaş yavaş böyle konuştukça, çalıştıkça, fark ettikçe, idrak ettikçe, bu amcamız gibi örnekleri görüp bununla ilgili biz ne yapabiliriz diye tefekkür ettikçe İnşallah bizler de arzu ettiğimiz kıvama gelemesek de bizden sonraki nesillerin o kıvama gelmesi noktasında vazifemizi yapacağız. Yapmaya çalışalım, gayret edelim. Şey vardır, Reşat'ta geçen bir söz vardır. Yerde dolaşanların ayakları su toplar, gökte dolaşanların gönülleri su toplar diye. Bu gökle uğraşmak, astronomi dediğimiz o gök bilimiyle meşgul olmak aslında bir baht işidir, bir nasip işidir. Öyle herkese nasip olmaz. Biz gök cisimleriyle namazla ilgili o vakit hesaplamalar açısından, artı Cenab-ı Hakk'ın yani çevir gök, bak gökyüzüne, bir herhangi bir eksiklik bulacak mısın? Tekrar bak, herhangi bir eksiklik bulacak mısın şeklindeki o göğü tefekküre yönelik, gecenin gündüzü takibi, gündüzün geceyi takibindeki ayetlere yönelik efendim teşvikleri aslında bu ilmin bizim için hem ibadet noktasında, hem tefekkür noktasında, hem de içimizdeki göğün genişlemesi noktasında çok önemli bir fırsat olduğunu gösteriyor. Amcamızı biz o noktada tebrik ediyoruz. Belki gençlerimizin de göğe ilgisinin artması, bu tür işte alet edevatla uğraşmaları, kendi hem kişisel gelişimleri açısından hem içlerindeki göğün gelişmesi açısından önemlidir. O noktada çok güzel bir haber seçmişsin. Tebrik ederim Ömer falan.
Teşekkür ederiz. Bir de şeyi sormak istiyorum abi size. Yani şimdiye kadar gökle alakalı, uzayla alakalı hep şey vardı. Merak vardı. Araştıralım. İşte ne var acaba orada, bunu görelim şeklindeydi. Artık bu kabuk değiştirmeye başladı. Ne olduğunu gördük orada. İşte yıldızlar, gezegenler vesaire bir gök haritası çıkarıldı. Artık yeni bir vizyon çizildi. Mars'ta yaşamak istiyoruz. Mars'ta yaşamayı düşünüyoruz. Yani önceden bir hayal bile değildi bu. Şu an ciddi ciddi bu konuda çalışmalar yapılıyor.
Evet,
i̇şte geçenlerde Elon Musk geldi ülkemize. Hatta Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmeleri oldu. Çok ciddi bu konuya eğilmiş durumdalar. Şu an hazırlık yapıyorlar. Orada koloni kurulması durumunda neler yapılabilir, nasıl ayakta tutabiliriz insanları şeklinde. Bana bu konu çok şey geliyor böyle. Gizemli geliyor, beni heyecanlandırıyor. Abi Mars'ta yaşayabilir miyiz gerçekten bir gün?
Ya 7 kat gökler bize musahhar kılınmış. Cenab-ı Hak istidadı olana, müstahit olana 7 kat göklerde seyahati mümkün kılmış. O noktada şaşılacak bir şey yok. Biz kendi göğümüzü genişletmeye bakalım. Kendi gönül alemimizi o noktada genişletmeye bakalım. Her şey çünkü ufukla başlar, hayalle başlar, tefekkürle başlar. O tefekkür dünyasında biz zaten kısırlaştığımız için, onu bıraktığımız için yere kapıldık, yerle bir olduk yani. Halbuki gönül dünyamız genişleseydi, ilk gözümüzü çevirmemiz gereken işte o gökler alemiydi. Orada çok ciddi tefekkür malzemesi vardır. Onun genişlemesi, onun efendim gece gündüzün hareketi, oradaki o kandillerin, yıldızların her birinin hareketleri. Bunlar hepimize böyle kendi iç dünyamızı genişletmek noktasında önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Yani Mars bizi heyecanlandırmamalı. Tam tersi, biz hadislerden de ayetlerden de biliyoruz ki belki şu gördüğümüz kainat daha birinci kat göktür yani. Bunun 7 kat göğü var. Bu 7 kat gök arşın yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Kürsi arşa göre çöle atılmış bir halka gibidir. Er-Rahman ve Adel Arş-ı İsteva. Arşa istiva etti. Oturdu mu yükseldi mi bilmiyoruz ama son tahlilde Cenab-ı Hakk'ın azametini gösteren muhteşem bir bu benzetmedir. Yani bunları biz birazcık işte bu amca gibi teleskoplarla uğraşarak, usturlap mesela, bizim eski şatafatlı dönemlerimiz diyelim, görkemli dönemlerimizin en önemli aletlerinden bir tanesiymiş, astronomi aletiymiş. Biliyor musun usturlabın ne olduğunu?
Yok, hiç duymadım.
Ya işte mesela buyur. Yani daha usturlabın
ne olduğunu
bilmiyorsun.
O zaman hemen not alayım buradan.
Evet, usturlabın ne olduğunu öğrenelim. Yani bu hala kullanılabilecek bir astronomi aletidir. Ve gök ölçümü noktasında çok ciddi, bizim ecdadımız kullanmış bunu. Böyle ben dinleyicilerimize hakikaten tavsiye ederim ya, baksınlar internetten.
Usturlap.
Evet.
Aynı zamanda şey var, onu da söylemiş olalım, belki ilgisi olan vardır bu konuda. Takat diye bir Takvitt'in astronomi topluluğu var. Burada çalışmalar yapılıyor. Bu konuda araştırmalarını, eğer ilgisi olanların görüşmelerini, iletişime geçmelerini de tavsiye ederiz diyelim.
Evet, onun başında da bir Muaz diye bir kardeşimiz var.
Evet, Muaz Erdem.
Muaz Erdem bizim genç dergimizde de makro mikro üzerine, yani makro alemde mikro aleme. Çünkü makro alem dediğimiz bu devasa, yukarıya doğru baktığımız zaman gördüğümüz o muhteşem alemin bir de mikrosu var. O da ta hücrenin en alt elementine kadar indiğimiz zaman neredeyse aynı belki çapta bir aslında azamet tecellisi. İşte makrodan mikroya tefekkür malzemesi çok. Bunu ortaya koyacak güzel çalışmalar yapıyor Takat. Biz inşallah kendilerine Allah'tan muvaffakiyetler dinliyoruz. Takat diye yine internette arama yaparlarsa muhtemelen irtibat noktalarını bulacaklardır. Çünkü zaman zaman bakıyorum ben, onlar mesela gök balonu uçuruyorlar. Bir takım gözlemler yapıyorlar. Bizim yine genç dergimizde yazan Muhammed Murat Tutar var. Teknoloji sayfasını yazan. O da o ekibe katılıyor arada.
Ben de bir ara katıldım. Evet, birlikte bir göktaşı yağmuru izlemeye gitmiştik. Çok keyifliydi.
Maşallah.
Tavsiye ederiz eğer ilgisi olanlar varsa. Böylece haberi nihayete erdirdik. Bir kısadan ise çıkartalım ama. Ben güzel bir not aldım sözünüzden. Onu söyleyelim mi abi?
En baştaki söz değil mi?
Aslında 3'ten almışım. Bir şeyi söyledik. Yerde dolaşanların ayakları su toplar. Gökte dolaşanların gönülleri su toplar şeklinde.
Evet, o olabilir. Evet.
Ya da güneşi cebimizde kaybettik.
Onu zaten hep söylüyoruz.
O zaman ikincisini söyleyelim. Haberden 1x1'deki kısadan hissemiz, yerde dolaşanların ayakları su toplar, gökte dolaşanların gönülleri su toplar şeklinde.
Çok güzel.
Böylece 1x1'i tamamlamış olduk. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Bir konumuz var. Bu konuyu konuşalım istiyoruz. Konumuz ölüm.
Ölüm kendisi konuşsun. Biz konuşmayalım.
Kapatıp
kefel gidelim. Kefel mevte vaizan. Vaiz olarak ölüm yeter. Ölüm bizatihi en güzel hatiptir. En güzel nutku o söylemiştir. Hala da söylemektedir, hala da söyleyecektir. Onu dinlemesini bilenler başka hiçbir hatibin konuşmasına ihtiyaç duymazlar. Ama biz maalesef o hatibin konuşmasını ancak yakınlarımızdan birisi başına geldiği zaman bu. Böyle o da kısmen duyuyoruz. Sonra tekrar bir gaflet ve aymazlığa bürünü veriyoruz. Bu açıdan tasavvufi okulların, mekteplerin tefekkürü mevt dedikleri ölümü hatırlamak meselesi gerçekten önemli bir alıştırmadır. Yani modern insana biraz böyle aykırı gelebilecek bir alıştırmadır bu.
Çünkü
her gün ölümü hatırlamak. Yani ölümden kaçmaya çalışan bir insan profilinin her gün ölümü hatırlamasını istemek aslında
hatırlayacak çok şeyimiz var. Okul dersimiz var, kariyer planımız var. Arkadaşlarla gideceğimiz sinemanın şeyi var, düşüncesi var aklımızda. Bütün bunların yanında ölüme ne kadar yer ayırmalıyız? Yani aslında şeyi konuşalım istiyoruz abi sizinle. Gençlerin gündeminde ne kadar yer kaplamalı bu ölüm? Çünkü gördüğüm kadarıyla bende ve arkadaşlarımda, çevremdekilerde ölüm pek gündemimizde değil bizim.
Çünkü ölüm yani fiziki olarak en uzak olacağı sanki kesim gibi algılanıyor gençler. Hatta öyle denmiştir. Gençler ara sıra, ihtiyarlar sıra sıra gider diye. Göğe ekini biçmiş gibi diye Yunus Emre'miz de söyler ya. Genç ölümü hakikaten sarsar yani. Çok böyle insanı daha fazla etkiler. Ama gerçekten ölümü hatırlamak, onun her an gelebileceğini bir şekilde hissetmek, onunla bir nevi arkadaş olmak hayatı dirilten bir şey. Yani hayatı diriltmenin yolu aslında ölümden geçiyor. Çok böyle tenakuz gibi gözüken paradoksal bir cümle.
Bir ortamda
gibi.
Ölüm lafı geçince ortam buz kesiliyor.
Buz kesiliyor evet evet.
Yani biz işte böyle bir karamsar yaşam tarzı olarak görüyoruz aslında ölümü.
Evet.
Ama ölümde bir hayat var, bunun farkında değiliz.
Evet evet.
İşte biraz bize aslında bundan bahsedebilir misiniz abi?
Ya bundan bahsedilmez. Bu yaşanır Ömer Faruk'cum ya. Şimdi ölüm dediğimiz zaman gerçekten muhtemelen bizi dinleyenler de bir kısmında buz kesmiş olabilir. Biz de kendimiz yani hiç kondurmadan böyle konuşuyoruz. Halbuki ölümün bir diriliş olduğunu, bitiş olmadığını, yeni bir hayatın kapısını aralamak olduğunu belki zaman zaman kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Yani ölüm bir son değil, bir yok oluş değil. Aslında ölüme böyle bir anlam verildiği için ölümün zikri ya da bir şekilde konuşulması insanlarda rahatsızlık meydana getiriyor. Düşünsene eğer ölümü sen ya aslında ben ölmeyeceğim, yeni bir hayata başlayacağım, yepyeni bir hayat başlayacak şeklinde insan bunu içselleştirebilirse, idrak edebilirse, bunu hissedebilirse, daha ilerisini söyleyeyim bunu zevk edebilirse, bu aslında bir zamanla özlenen bir şey haline de gelebilir. Çünkü hayatımızın o muvakkat kısmının ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Ama o hayatımız sadece bir hayat değil çünkü bizde beş hayat var. Beş ayrı hayatımız var.
Beş farklı hayat.
Evet. Beş tane mevsim yaşıyoruz aslında. Birisi o Eres bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Rabbimizin herkesi karşısına alıp da bir efendim şahitlik istediği meclistir. Böyle bir hayatımız vardı bizim. Birinci hayatımız yani. Yaratıldığımız ve hep beraber birbirimizi gördüğümüz, Cenab-ı Hak'la mülaki olduğumuz bir hayatımız vardı. Sonra bir dönem geçti ve biz işte ruhun anne karnına üflendiği o vakit işte orada ikinci bir hayat başladı. 9 ay 10 gün anne karnında biz kaldık. İkinci hayatımız oydu. O 9 ay 10 günlük anne karnındaki bir bebeğe diyor Mevlana. Sen desen ki ya dışarıda böyle şırıl şırıl sular, güzel çiçekler, öten kuşlar var. Bambaşka bir hayat var, masmavi gök var, simsiyah toprak var desen ya inanmaz. İşte diyor hayatın karşısında ahiretin varlığı işte o anne karnındaki dünya kıyaslamasına benzer. Bu ikinci hayattı. Sonra bir dünya hayatı yaşıyoruz. Şu an üçüncü hayatımızı yaşıyoruz. Dünya hayatındayız. Bu da bir gün sona erecek. Sonra bizi alacaklar kabre defnedecekler. Cennet bahçelerinin bir bahçe veya cehennem çukurlarının bir çukur olacak buradaki yaşadığımız hayata istinaden. Dördüncü hayatta işte o sura üfürülmesini bekleyeceğiz. İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğü zaman dördüncü hayat da bitecek ve beşinci hayat başlayacak. İkinci defa üfürmede birinci de herkes ölecek, ikinci de herkes ayağa kalkacak ve ondan sonra
ebedi
hayat başlayacak. Beşinci hayat o hayattır. Dolayısıyla hayatları böyle bir hiyerarşik sıralama içerisinde ele alıp da biz kendi serüvenimizi, kendi serencamımızı bu zaviyeden değerlendirdiğimiz zaman, yani ne kadar muvakkat bir zaman için burada olduğumuz, dolayısıyla hayatı, ölümü böyle bir yeni bir hayata geçiş kapısı olarak görmemiz gerektiğini anlamamız lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta da şu. Ölümle bizi rahatsızlık veren, yani ölümü daha çok böyle anıldığında bize rahatsızlık veren konu aslında vücudumuzla ilgili bir şey yani. İnsan hep vücuduyla yaşar. Hep böyle hissiyatıyla, yani diyelim işte midem yanıyor, işte gözlerim acıyor, işte efendim ağzımdan çok güzel tat alıyorum, işte efendim gibi böyle hep bedeniyle ilgili hisleri, zevkleri öne çıkartırsa, kalbiyle ve ruhuyla tatması gereken zevkleri erteler ya da onlara hiç ehemmiyet vermezse tabii ki ölümden korkar. Çünkü ölecek olan o hayvani bedendir. Sen hep hayvani bedeni besler. Hep onunla ilgili yatırım yapar. Hep onun efendim özelliklerini bir şekilde önceler ve hayatını ona göre kurarsan bu işte zamanla
onun gitmesini efendim, de istemeyiz.
İstemezsin tabii. Yani işte bodybuilding'e gidiyorsun, fitness center'a gidiyorsun. Ne için? 70-80 senelik bir ömrün daha kaliteli yaşamasını sağlamak için. O beden toprağa verip de kurtlara, kuşlara yem edeceğin bir şeydir yani. Ama öbür taraftan bir kalbin var ki senin, bir gönlün, bir sadrın, bir fuadın, bir lübbün, bir böyle efendim Süveyda-i Rabbani var ki sende. Sen onu bir şekilde böyle besler, onun gıdasını verirsen o seni ebedi hayata taşıyacak ve ebedi hayatta senin belki mertebeyi, hayatiyetini de belirleyecek yani. Bunu işte bizim birazcık fark edip zevklerimiz içerisinde o ruhani ve kalbi ya da gönlü ait zevkleri böyle zamanla, bu çok uzun sürer yani, öyle kolay hemen olmaz.
Pat diye olacak bir şey
tabii
değil.
Yani acıkmışsın yani, tabii o lezzeti alacaksın, yiyeceksin yani, sonuçta insanın tabii ihtiyaçları var. Ama esas Kur'an namesinden, bir namazdan, bir efendim haçtan, bir sadakadan, bir infaktan, bir tebessüm oluşturmaktan, bir böyle hak dostunun yüzüne bakmaktan, bunlardan insan zevk almaya başlarsa işte o zaman kalbini, gönlünü ihya etme noktasına mesafe alır ve bu da kendisine ebedi hayat olarak inşallah öbür tarafta faydası olur.
Ben bir şey daha sormak istiyorum size. Bazen şeylerde denk geliyoruz böyle, işte hastanelerde, ben özellikle hastanede çalıştığım için çok denk geliyorum buna. Yakını vefat edenler oluyor. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlere. Böyle bir bazen şey olanlar oluyor, cam çerçeve indirenler oluyor, sinirlenenler oluyor, etrafa saldıranlar oluyor, üstünü başını parçalayanlar oluyor. Yani biri vefat edince ölümün tavrı bu mudur? Geride kalanların göstermiş olduğu tavır. Yani bu doğru bir şey midir? Canından can gidiyor, zor bir durum. Yani ama ne olmalı bu tavır?
Bunu Peygamber Efendimiz men ediyor. Ve ölünün buna rahatsızlık duyacağını ifade ediyor. Yani aslında ölen ölmüş. Ona ne yapmak lazım? Ona faydası olan şeyler yapmak lazım. Okumak lazım.
Dua etmek lazım.
Hediye etmek lazım. Dua etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle muamele etmesini istemek lazım. Ve sükunetle ona karşı yapılacak en güzel vazife bir an önce sessiz bir şekilde onu istirahatgahına tevdi etmektir. Yani orada çünkü surun üflenmesini bekleyecek. Sen bunu bir an önce yapmak yerine onu bağırarak, çağırarak aslında şey yapıyorsun, rahatsız ediyorsun yani. Bu gerçekten Efendimizin men ettiği bir durumdur. Sabır ilk andadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak tabii ağır imtihan vermesin. O ilk anda insan hakikaten kendine sahip olamayabilir. Gözyaşı da dökebilir ama bunu bağırmak, çağırmak şeklinde tasvip edilmeyen hareketlere dönüştürmek bize yakışmaz. Kadının bir tanesinin başına geliyor Efendimiz. Böyle böyle başın sağ olsun tarzında ona bir taziyede bulunacak. Yürü git başımdan diyor, sen benimle çektiğimi bilmiyorsun tarzında. Efendimiz'i ters diyor. Sonra kadına diyorlar ki, ya senin ters dediğin Allah Resulü'ydü. Aa, hemen pişman oluyor. Ya Resulü diyor, ben diyor aslında diyor öyle söylemek istememiştim. Efendimiz o zaman diyor ki, sabır diyor ilk andadır. İlk anda göstermen gereken bir sabır vardı senin. Yani sen ilk ben sorduğum anda bunu şey yapmayacaktın yani. Böyle bir negatif tavır sergilemeyecektin. Dolayısıyla dediğiniz o, siz de çok hastanede bulunduğunuz için o tür ortamlarla karşılaşıyorsunuz. İnsanların gerçekten insanlık cevherinin, kalitesinin ya da hakka tevekkül noktasındaki kıymetinin belli olduğu noktalar, zamanlar yani.
Çok teşekkür ederiz.
Allah hepimizin ölümünü güzel eylesin ve inşallah Mevlana'nın ifade ettiği gibi Şeb-i Arus kızsın.
Amin. Çok teşekkür ederiz. Yine kısadan ise başta söylemiş olduğunuz bir ayetle aslında. Bunu söyleyelim mi kısadan ise? Vaiz olarak ölüm yeter.
Bu bir ayet değil, hadistir.
Hadis mi?
Kefal mevte vaizen. Pardon. Hadistir. Tamam. Vaiz olarak ölüm yeter.
2x2'mize konumuzun kısadan hissesine vaiz olarak ölüm yeter diyoruz. Kıymetli dinleyiciler, sözünü verdiğimiz gibi ikinci yarının başında bir şiir dinleyeceğiz. Buyurun efendim, söz sizde.
Ahmet Murat'tan Muhayyer Münacatı okuyacağız. Ahmet Murat biliyorsunuz Genç Dergimizde bu sayıda kapaktı. Kendisine selam ediyoruz buradan. Allah'ım biraz konuşabilir miyim, bağışla. Konuşuyorsun sen, duymuyorum ben, ah bağışla. Ben de konuştum çok, çoğu boş, boşlukları doldurdum. Yarım kalmış bir çay gibi soğuttum kendimi. İçime şeker attın, tatlanmadım yine. Seni anlayamadım. Tişört yazıları, sokak isimleri, plak harfleri. Medet umdum tümünden, bir tıkız idrakle tıkandım. Yağmurları anlamadım, karlarda üşüdüm. Bilirsin şemsiye severim. O uçarı, o gizemli şiir severler. Aksine lodosta başım ağrır. Malum sinüzit, alerjim de var yağmura, iyi mi? Benden şair yaptın ya, bu senin kudretin. Memnun musun desem, sana seslenmeye yarıyor. Memnunum bense. Kelimeleri sevdim, yabancı kelimeleri de. Düşman olanlarını bile. Bazılarında bir tarçın kokusu, bazıları hurma gibi ezildi dilimde. Kimi bir kasım patı patladı, onları tuttum içimde. Bazılarını salsam da hindiba gibi göğe. Göğe o bedevi gibi baktım, Allah gökte diyen ümmi, müsterih. Göğü sen yazdın, okuyamadım ben dillerimde bir reçine. Aklımda kalp fikirler, kalbimde bir yer, keşke cemalinin çiçeğine. Allah'ım beni biliyorsun, bir mutlu son yazdın mı bana, deyiver şu kölene. Bazı repliklerimi unuttum, bazı rolleri çaldım, sahnede uyukladım. Ama şimdi geldi de sırası bir müjdenin, bir armağanın. Kullanmadığım kelimelerim var, saklamışım, andıkça kamaşmışım. Kayıp dillerin arasından çekip çıkarmışım, kör hafızların lehçelerinden. Sabahki taarruzu için biriktirilmiş sözlerden, istiklal marşlarından, unutulmuş dervişlerin dağarından, vasat alimlerin notlarından, aşka yeteneksizlerin ezberinden, okunmayan yazarların defterinden, bütün o sözcükleri topladım, oturdum kumar masasına, dünyanın en tuhaf eli bende, talihin bir ucundan tutuşuyor, görüyorum. Batmak üzere geldim, imha edesin şu beni, kullanıp atasın, ırmaklar geçirmeyesin, sallardan itesin, tenha koyasın, senden gayrısına kaymasın gözlerimin, ne akı ne karası diye. Musa Nebi geliyor aklıma, konuştun 40 gün onunla. Yüce sözcükler, yalçın buyruklar, tok ünlemler. Dağın yatağında bir sıtma, tam 40 gün soludu. İncirleri balladı bir balat, kekikleri tütsüledi. Senin kelam mızrağınla kıvrandı yeryüzü bir teviye. Musa Nebi'yi dinlemek isterdim indiğinde o dağdan. İlk sözcükleri koparmak, o kekeme, o göksel dilinden. O kekeme, o dili reddeden dilinden. Gözlerini görmek isterdim, 40 gün şarap küründen geçmiş. Soylu dertlerle demlenmiş sesini, sevgiliden koparılmış, alınmış gözlerini. Ellerinden öpmek isterdim. İki söğüt dalı gibi sarkmış sanki gökten. Konuştun sen onunla, pişirdin onu kelamın tuzuyla. Dilinden geçirdin, elektrikli balıklar aktı, tarih aktı. Fikrini doldurdun bütün senden kaçış olmadığıyla. Senden kaçış olmaması iyi haber, yüce haber, son haber. Uykudan sonraki uykuda gibi düşüyorum kollarını. Türlü dillerde senin isimlerin yüzüyor. Bazıları aşina, görkemle çınlıyor bazıları. Harfleri yıldırımlar gibi biçiyor isimlerin. Satırlar karışıyor, ağızlar kamaşıyor. Sanki gelmişsin, Türkçe Türkçe değil artık. Aramca o değil, Suf dillerinden kalıntılar, bazı nebi sesleri Akdeniz kıyılarından, kalyonları dolduran rüzgarlara bakarak fısıldanmış gizli isimler. Yılanların uykularını bölmüş bir haşmetten tortular, büyük orgun tuşlarına mecalsiz düşen bir keşişin son nefesi. Sararırken çıkardığı sesler üzümlerin, hepsini derliyor göğsümde bir mağara. Bütün büyük mağaralara, bütün suskun münzevilere, bütün dağ başlarını tutmuş veli ruhlarına, çile çekmiş ve mutlu tümü de hepsinin yuvalandığı mağaralara açılıyor mağaram. Yaktıkları sandal ağaçlarının kokusu burnumda, sarındıkları geyik postunun, yiyemedikleri ekmeğin kokusu, oruçlu ağız kokusu. Hepsini içime çekiyorum sana dillerden dil beğenmek için. Bütün isimlerine yetsin soluğum için, için, için. Bu dizeleri gidip okuyacağım dağ kovuklarında, bir dere kenarında toplayacak balıkları başına, sümbüller eğilecek duymak için senin ismini, dere kıvranacak belki düştüğü cezbede, şairmişim bakacağız şair miyim? Büyük bir harman yapabilirsem kederden ve ümitten, o zaman şairimdir zannımca, akıl ve cezbe iç içe geçince, kalbin oyuklarında kımıldayınca senin aşkının tırtılları. Şarkılarda hülya diye bir şey geçiyor, radyodan bir iki damla kan geliyor. Şarkıcı kadının sesi çubuk kraker gibi kırılıyor, duyuyorum. Hayatla aynı otobanda kapışmak istiyorum acilen. Emniyet kemerini söküp atmak, hız sınırını taşmak, kafa kıyak, yalın ayak. Ama mani oluyor şarkılarda geçen hülya. Duraklatıyor, her endişeyi tıkıyor mafsallarıma. Mafsallarımda sonbaharın son günleri ağdalaşıyor birden. Sarı yapraklar acılaşmış, onu süpüren asgari ücretli daha acıymış. Bütün bu mevsimler yaşanmasın gibi bir uzay istiyorum bense. Donuk, hissiz, zamansız bir boşluk. Sade senin isminin uzak bir yıldız gibi gömüldüğü, isminin zonkladığı bir karanlık sade şu kırklı yaşlarımda. Ya peygamberlik yaşımı latteli pastayla kutlayan öğrencilerim, nasılsınız? Ayetleri duyuyordum fezde açık pencerelerden. Şehri her sabah yıkıp yeniden kurma ayetleri. Peygamber adları dağılıyordu sokaklar alacakaranlıkta. Melekler inmiş, Firavun'u boğmuşuz, elimize kutsal tabletler, kutsal patikalardayız. Zeytin yapraklarından sakızlar ağzımızda, deveye hayranlıkla doluyuz. Senin ayetlerin havai fişekler gibi yakıyordu sokaklar, Allahu Ekber. Asli insana dönmüşüz, nefsimizle kapışmaya hazırız gibiydi her şey. Meczupları gömdük sanırım, birer bomba gibi gezerlerdi pazarlar oysa. Hayatta bir sekte olup iterlerdi hayata hayata. Kendimi nelerle avutuyorum bir bilseniz. Sen biliyorsun. Aşıkların öykülerini okuyorum. İnanıyorum bütün o delilerine. Suskun, başı önde ve düşünceyle dolu her biri. Çalmışsın ya onları sen obalarından, çadırlarından. Dilleri kımıldayınca belli belirsiz. İsminin incileri sekiyor yerlerde. Seninle anıları var gibi ama saklıyorlar ne de. Aranıza giremem zannımca. Dönemem de geri. Ya ben nereye aydım? Ey benlerin, ey nerelerin sahibi?
Ağzına sağlık abi.
Eyvallah.
Mükemmel bir şiir ya. Can evimden vurdu beni.
Can evi neresi? Ömer Faruk?
Abi keşke elimle gösterebilsem.
Canı göster, ben sana evini göstereyim.
Hemen geçelim abi o zaman.
Buyurun.
Kitabımıza, üçüncü kısmımıza. Bir kitap konuşuyoruz. Derviş'in Safa Defteri. Mim Kemal Öke'nin kitabı. 254 sayfadan oluşuyor bir kitap. Sufi kitaptan çıkmış. İçeriğinde şey anlatıyor. Hazreti Mevlana'dan teşkil edilen bir ilmal olarak tanımlanıyor bu kitap. Hazreti Mevlana'dan yola çıkarak yazılmış.
Yani Mim Kemal Öke, Allah selamet versin, çok sevdiğimiz bir hocamız. Gerçekten geçenlerde bir böyle sosyal medyada bir yerde yaptığı konuşma dolaştı. Umarım ona da denk gelmişsinizdir. O yaptığı konuşmada biraz yaşadığı acıları anlatıyor. Yani hayatında neler gördüğü, çoluğundan çocuğundan nasıl bir efendim imtihan geçirdiğine dair oralardaki aslında incelişi, bir efendim hakka doğru vuslatın, hakka doğru yolculuğun aslında menzilleri oluşunu çok iyi fark etmiş. Muhtemelen onun tasavvufi boyutunu, özellikle Mevlana ile olan muhabbetini Dervişin Safa Defteri çok güzel özetliyor. Kitabın ismi Dervişin Safa Defteri. Orada kitabın arka kapağında birkaç ifade var. Onları müsaadenle okumak isterim.
Tabii, buyurun abi.
Dinle sözümü sana direm, özge edadır. Derviş olana lazım olan aşkı hüdadır. Dinle sözümü sana direm, özge edadır diye başlayan ilahi var ya.
Sesiniz de güzelmiş abi bu arada.
Sen de bayağı güzel kompliman yapıyorsun ha. Ama çok komplimanın özelliği ne biliyor musun? Göze sokmayacak yani. Böyle çok güzel, çok iyi falan demeyecek. Usturuplu yapacaksın. Böyle bir rafine olacak yani. Onun da bir kendine göre bir şeyi var. İlmi var. O da bir aslında zamanla gelişecek bir şey. Ya çok iyi, çok güzel, muhteşemsin, harikasın falan deyince bundan rahatsız olan insanlar olabilir. Ama her insan böyle şeye ihtiyaç duyar. Bir şekilde takdir edilmek, sesinin, sözünün ya da işte ifadesinin ya da yazdığının bunu ihtiyacı olur her insanda. Bunu işte o insanın biraz nabzını yoklayarak usturuplu bir şekilde anlatabilmeyi de becermek lazım. Dolayısıyla ben o sözünü geri iade ediyorum sana Ömer Faruk.
Eyvallah.
Derviş istidadı şevku zevki. Bak ne kadar güzel bir ifade. Şevku zevki. Ve en önemlisi buna şevke ne diyebiliriz? Motivasyon şimdi diyorlar ya, motivasyon. Motive yani güdü. İçimizde bir şey var bizi böyle sürekli hareket ettiren. İşte ya da yatıran. Hani herhangi bir işle ilgili böyle tahrik eden. Ayağa kaldıran. Harekete geçiren. İşte o şevktir aslında. Şevku zevki ve en önemlisi izni varsa nefis mertebelerinde seyreder, terbiye ve tezkiyesini kazanır, ilahi tecellilere mazhar olur. Mahlukatın en şereflisi olduğunun idrakine bireysel tecrübeleriyle varır, daha doğrusu bu yolda cehd eder. Bak ne güzel kelimeler geçerken giderken orada bireysel böyle kama gibi girdi içeriye, bireysel. Halbuki ferdi desek o ahenk, o efendim Türk musikisini andıran o akış aslında bozulmayacaktı. Ardından eskara, evrada, semaya durur. Hamlıktan pişme, pişmekten de yanma yoluna geçer. Halk içinde hak ile görüşme olarak tabir edilen halvet derencümeni deneyimler ve anlar ki vakit bu lütufların safasını sürme vaktidir. Dervişin Safa Defteri, ömrünü tasavvuf yolunun fakir olmaya adayan Mim Kemal Öke'nin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin eserlerini bütüncül bir bakışla eserlerde üzerinde durulan süreçlere, kavramlara ve yaklaşımlara odaklanarak incelediği yedi meclisten oluşmakla birlikte Hazreti Mevlana'dan bir ilmihal teşkil ediyor. İlmihal teşkil etmek, o da güzel bir tabir ama ilmihal o kadar güzel bir kelimedir ki Ömer Faruk. Hani bizde ilmihal bilgisi dediğimiz zaman temel fıkıh bilgisi anlaşılır.
Nedir abi tam olarak kelime karşılığı ilmihal?
Hal ilmi demek. İlmihal, ilmihal, hal ilmi. Yani hal ilmi aslında çok büyük bir manası var. Fakat bizde nasıl daha çok bilinmiş kelime? İşte namaz kılmak, oruç tutmak, işte belli temel vezaifi nasıl yapacağımıza dair bize talimatları gösteren bir aslında bilgi, bilim gibi anlaşılmış. Ama ilmi hal aslında çok daha hal ilmi. Yani hal, yani belli bir hale sahip olmanın, Allah'ın arzu ettiği, peygamberin arzu ettiği hale sahip olmanın ilmini gösteren bize aslında bilgiler onlar. Mızraklı İlmihal vardır mesela, bizim medeniyetimizin önemli kitaplarından bir tanesidir. İslam'ın beş şartını iman esasları ile şer'i açıdan incelerken eserin öz suyunu sufi gözüyle şeriat olarak ortaya koyuyor. Bu kitabın insan kitabının gönül sayfaları yukarıdaki niyaz ilahisini izleyen beyitlerinde terennüm edilen sema safa irtibatının günümüzün rasyonalite ve absürtlük karşıtlığıyla kurgulanmış dünyasında şeriat ve hakikat hasreti çekip marifete vasıl olmayı dileyen nice kalbe ilham olması niyetiyle açılıyor. Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır diye gidiyor bu ilahi. Bu ilahi aslında bir şey. Yani Mevlevilik yolunun güzel ilahilerinden bir tanesi. Çünkü her bir yol kendine göre farklı ilahilerle aslında yol bulmuş. Hakikaten gönül aleminden çok güzel bir sayfa derlemiş.
Çok teşekkür ederiz. Peki şey ne diyelim abi kısadan hissemize? Yani kitabı konuştuk. Mim Kemal Öke hocamızın kitabını.
Ben burada aslında biraz önce bakarken böyle ilginç bir Hazreti Ali'nin sözü denk geldi. O da nasip meselesi biraz belki, bilemiyorum. Şey ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onu isterseniz kıssadan esin olarak görelim. Kitaptan aslında bir alıntı o. Dolayısıyla kitaba ilgiyi arttıracak. Dolayısıyla buradaki yani şu kısmın muradını yerine getirmiş olmak babında önemli olduğu için onu söyleyeyim diye aklıma geldi. Şükür ki demiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Hemen buluyorum, söylüyorum.
Ben de orada hatırlatma yapayım. Mim Kemal Öke hocamız da bir Okur Dergisi editörü, Aşina Kitabı'nın editörü Yusuf Temizcan'ın röportajı var. Nasip olursa gelecek sayıda Şubat sayısı, Genç Dergisi'nin Şubat sayısında yayınlanacak. Onu da buradan duyurmuş olalım.
Evet.
Müjdesini verelim.
Ne demiş Hazreti Ali radıyallahu anh? Ne buyurmuş daha doğrusu? Üzerime zekat hiç farz olmamıştır. Cömert kişiye zekat zaten farz olmaz. İlginç değil mi?
Üzerime zekat farz olmamıştır.
Hiç farz olmamıştır. Cömert kişiye zaten zekat farz olmaz.
Cömert kişiye zaten zekat fark olmaz. 3x3'ümüzü de böylece söylemiş olalım.
Biraz ağır bir 3x3 oldu ama Allah hayırlısını versin. Yani o de açtım, o denk geldi artık. Yapacak bir şey yok.
Nasibimiz de o varmış o zaman. Böylece burayı bitirmiş olduk. Şimdi 4. kısmımıza geçelim. Tabii geçmeden önce bir teşekkür etmek istiyorum. Böyle her programımızda kitap seçiyoruz. Bu kitapları seçerken bize yardımcı olan Yusuf Semican'a buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu da söyleyeyim. 4. kısmımız Bir Söz Dedi Ki kitabından, Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye ettiği Dedi Ki kitabından her programda bir söz okuyoruz ve bunun açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki sözümüz, dedi ki adalet tevhidin sosyal tatbikatıdır. Açıklamasını okuyayım müsaadenizle. Adalet mülkün temelidir. Hayatının istikrarı adalete bağlıdır. Tevhid ilkesi kainatın istikrarını elinde tutan Allah'ın tek hüküm koyucu olduğunu ifade eder. Adalet tevhidin toplum nezdindeki yansımasıdır. Toplumda hüküm birliği olmaz, zalim kayırılır, mazluma zulmedilirse tevhid ilkesi ihlal edilmiş olur ki bu da mülkün keşmekeş ve karmaşaya düşmesine sebep olur. Böyle bir sözümüz var dedikiden. Adalet tevhidin sosyal tatbikatıdır.
Tevhid malum birlemek demek. Her şeyde Allah'ın birliğini, Allah'ın aslında yegane yapıcı, edici ve yönetici olduğunu idrak etmek. Öyle çok kolay bir şey değil. Çünkü aleme baktığımız zaman kesret var. Vahdet yok yani gibi gözüküyor. Kesret var aslında. İşte o kesretten yani çokluktan yola çıkarak aslında hepsinin tek bir şarkıyı söylediğini, tek bir aslında terennümde bulunduğunu, kendi diliyle herkesin ve her şeyin onu tesbih ettiğini idrak ettiği an insan tevhid dersinin ilk efendim adımlarından bir tanesini atmış olur tevhid dersinde. Yani kesretten vahdete, yani bu kadar çokluk içerisinde aslında tek bir mana. Hani şeyde yine Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz vardır ya, ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı diye. O bir nokta aslında besmele'nin alttaki o noktadır, bir beğenin altındaki o noktadır diye söylerler. İlim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı. O nokta işte tevhid noktası, tek bir nokta. Bunun farklı farklı yansımalar oluyor. Adalet malum mülkün temeli. Yani mülk adaletle kaimdir, ayaktadır. Nerede bir adaletsizlik, zulüm varsa onun hiçbir şekilde payidar olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hak mülkü adalet üzerine kurmuş. O yüzden adil olmak ya da bir şekilde adaleti temin etmek sosyal anlamda insanlar arasında bir aslında barış iklimini ortaya kılmak demek, ortaya çıkartmak demek. İşte tevhidin aslında o kesret alemindeki çok farklı görünümlerinden bir tanesi de adalet olmuş oluyor. Sosyal planda, yani sosyal anlamda eğer insanlar arasında adalet temin etmeye çalışırsanız siz tam da tevhide uygun bir iş yapmış oluyorsunuz.
Çok teşekkür ederiz abi. Böylece 4. sözümüzü de bitirmiş olduk. Bir kıssadan ise söyleyelim buradan. Yine Hazreti Ali'nin sözünü mü söyleyelim?
İlim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı diyebiliriz.
Tamam, ilim bir noktaydı.
Yusuf
onda...
Kot'un bu arada şeyini hatırlayalım. Böyle çok güzel bir esprisi vardır bununla ilgili. Yusuf Kot malum bir az sayıdaki nadir çizerlerimizden bir tanesi. bir ara Cafcaf dergisini çıkartıyorlardı. Böyle bir panel, 5-6 kişi toplanmış konuşmacı. Konuşmacıların başındaki o moderatör, paneli yöneten salona diyor ki, şimdi diyor, Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı sözünün açıklamasını yapacağız diyor. Oradan bir çocuk el kaldırıyor. Ben çok iyi anladım, çıkabilir miyim diyor.
Çok da güzel açıklamışlar. Böylece 4x4'ü nihayet erdirmiş olduk bir gülümsemeyle. Ben bir kısa özetini geçeyim. Böyle kısadan hisselerimizi söyleyelim. İlk önce bir haberle başladık. Bir tane Ordu'daki amcamızın kurmuş olduğu teleskopu, gözlem evini konuştuk. Oradan yerde dolaşanların ayakları su toplar, gökte dolaşanların gönülleri su toplar şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Devamında konuya geçtik. İkinci kısımda ölümü konuştuk. Gençlerin ve insanların gündeminde ölüm ne kadar yer kaplamalı, buna değindik. Ve oradan da bir Peygamber Efendimizin hadisiyle kısadan hisse çıkartmış olduk. Vaiz olarak ölüm yeter dedik. Devamında ikinci yarıya geçtik. İkinci yarıda bir kitap konuştuk. Dervişin Safa Defteri isimli Mim Kemal Öke hocamızın kitabını konuştuk. Ve oradan da Hazreti Ali'nin bir sözüyle, kitapta yer alan bir sözüyle kısadan hisse çıkartmış olduk. Üzerime zekat hiç farz olmamıştır. Cömerte zekat farz olmaz zaten dedik. Devamında bir söz konuştuk. Dedik ki kitabından, adalet tevhidin sosyal kitabıdır dedik. Buradan da bir kıssadan hisse çıkarttık. Yine Hazreti Ali'nin bir sözüyle, ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı dedik. Böylece 4x4'ü nihayet erdirmiş olduk. Programı kapatmadan önce sizlere Twitter hesabımızı hatırlatmak isterim. Twitter hesabından bizlere yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bize eşlik ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ü böylece nihayet erdirmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.